Ayrım 9.
Sayfa 504. Bu düşünceler Sancho Panza'nın gönlünü rahatlattı. Bu işi hallolmuş kabul etti. Don Quixote'ye El Toboso'ya gidip dönecek kadar zamanı olduğunu düşündürtecek şekilde ikindiye kadar orada bekledi. Her şey o kadar yolunda gidiyordu ki eşeğine binmek üzere ayağa kalktığında El Toboso yönünden kendi bulunduğu yere doğru üç köylü kızının üç eşek üstünde geldiğini gördü. Eşeklerin erkek mi dişi mi olduğunu yazar belirtmiyor. Ancak köylü kadınlar genellikle dişi eşeğe bindiğinden dişi oldukları farz edilebilir. Bu husus fazla bir önem taşımadığına göre açıklığa kavuşturmak için oyalanmamıza gerek yok. Sancho köylü kızlarını görür görmez süratle efendisi Don Quixote'nin yanına döndü. Don Quixote iç çekmekte, aşkından yanıp yakılmaktaydı. Sancho'yu görür görmez dedi ki, ''Ne oldu Sancho? Bugünü beyaz taşla mı işaretleyeceğim, siyah taşla mı?'' ''Kırmızıyla işaretleseniz daha iyi olur.'' diye cevap verdi Sancho. ''Üniversitelerdeki listeler gibi. Bakanlar iyice görsün diye.'' ''Demek ki,'' dedi Don Quixote, ''iyi haber getirdin.'' ''Hem de çok iyi.'' diye cevap verdi Sancho. ''Zat-ı Ali'nizin yapması gereken tek şey, Rosinante'yi mahmuzlayıp düzlüğe çıkmak. Orada Senora Dulcinea del Toboso'yu göreceksiniz. İki nedimesiyle birlikte Zat-ı Ali'nizi görmeye geliyor.'' ''Yüce Tanrım, ne diyorsun dostum Sancho?'' dedi Don Quixote. ''Bak sakın beni kandırma. Gerçek kederimi sahte sevinçlerle hafifletmeye kalkma.'' ''Zat-ı Ali'nizi kandırmakla benim elime ne geçecek ki?'' dedi Sancho. ''Hele benim gerçeğim ortaya çıkmak üzereyken.'' ''Haydi efendim, atınızı mahmuzlayın, gelin prenses hazretlerinin giyinmiş, kuşanmış, asaletine yakışır şekilde gelişini seyredin. Hem kendisi hem de nedimeleri birer altın parçası. Baştan aşağı ince, elmas, yakut, en az 10 kat işlemeli brokar.'' Omuzlarına dökülen saçları, adeta rüzgarla oynaşan güneş ışınları. Üstelik üç tane kır safi Arap atına binmişler ki görmeye değer. Safkan demek istiyorsun herhalde Sancho. Safi ile safkan arasında pek fazla bir fark yok dedi Sancho. Neye binmiş olurlarsa olsunlar, dünyanın en alımlı hanımları bu gelenler. Hele saygıdeğer Prenses Dulcinea nefes kesici. ''Haydi Sancho gidelim evladım.'' dedi Don Quixote. ''Bu beklenmedik olduğu kadar güzel haberlerine mükafat olarak önüme çıkacak ilk serüvende kazanacağım en büyük ganimeti vereceğim sana. Eğer bununla yetinmezsen üç kısrağımın bu yıl doğuracağı yavruları da veririm. Biliyorsun kısrakları yavrulamak üzere köyün ortak merasında bıraktım.'' ''Ben tayları tercih ederim.'' diye cevap verdi Sancho. Çünkü ilk serüvenin ganimetinin iyi bir şey olacağı biraz şüpheli. Bu sırada koruluktan çıktılar ve üç köylü kızını yakınlarında gördüler. Don Quixote gözleriyle El Toboso yolunun tamamını taradı ve üç köylü kızından başka kimseyi göremeyince telaşlandı. Sancho'ya onları şehir dışında mı gördüğünü sordu. ''Nasıl şehir dışında mı?'' dedi Sancho. ''Zat-ı Ali'nizin gözü ensesinde mi efendim? Şu karşıdan öğle güneşi gibi parlayarak gelenleri görmüyor musunuz?'' ''Ben üç eşeğe binmiş üç köylü kızından başka bir şey görmüyorum Sancho.'' dedi Don Quixote. ''Tanrım sen beni şeytandan koru.'' dedi Sancho. ''Üç tane safkan ya da her neyse kar gibi bembeyaz Arap atının Zat-ı Ali'nize eşek gibi görünmesi mümkün mü? Yüce Tanrım, eğer öyleyse bu sakallarımı tek tek yolarım.'' ''Söylüyorum ya Sancho arkadaşım,'' dedi Don Quixote. ''Benim Don Quixote senin Sancho Panza olduğun ne kadar gerçekse bu hayvanların eşek olduğu da o kadar gerçek. En azından bana öyle görünüyorlar.'' ''Susunuz efendim,'' dedi Sancho. ''O lafı söylememiş olun. Gözlerinizi bir ovuşturun da gelin kalbinizin efendisini karşılayın.'' Epeyce yaklaştı. Bu sözleri söyledikten sonra köylü kızlarını karşılamak üzere ilerledi. Eşeğinden inip kızlardan birinin eşeğini yularından tuttu ve iki dizinin üstüne yere çökerek dedi ki: "Ey güzellikler kraliçesi, prensesi, düşesi! Muhterem huzurunuzda bulunmanın heyecanı ve çarpıntısıyla mermer kesilmiş olan şu perişan şövalyenizden asaletinizi ve cömertliğinizi esirgemeyin. Bendeniz silahtarı Sancho Panza, kendisi de La Mancha'lı bitkin şövalye Don Quixote'dir. Namı diğer mahzun yüzlü şövalye." Bu arada Don Quixote de Sancho'nun yanı başına diz çökmüş, gözleri yuvalarından dışarı uğramış şaşkın bir ifadeyle Sancho'nun kraliçe hanımefendi dediği kıza bakıyordu. Karşısında sadece bir köylü kızı, üstelik de ablak yüzlü, yassı burunlu, çirkince bir köylü kızı gördüğünden şaşırıp kalmıştı, ağzını açmaya cesaret edemiyordu. Köylü kızları da iki tuhaf adamın diz çöküp yollarını kestiklerini görünce afallamışlardı. Ama sonunda yolu kesilen kız sessizliği bozdu ve terslenerek çıkıştı. "Çekilin şuradan da yolumuza gidelim, acelemiz var." Sancho buna şöyle cevap verdi: "Ey dünyaca meşhur El Tobosolu prenses! Soylu kalbiniz gezgin şövalyeliğin direğini, temel taşını yüce huzurunuzda diz çökmüş görünce yumuşamıyor mu?" Bunun üzerine diğer iki köylü kızından biri dedi ki: "Höst, fena yaparım ha. Biz sizden iyi biliriz adam işletmesini. Hadi yolunuza, bırakın geçelim, yoksa pişman olursunuz." "Kalk Sancho," dedi bunun üzerine Don Quixote. "Görüyorum ki başıma açtığı dertlerle yetinmeyen kader, bu bedende barınan perişan ruhuma biraz ferahlık verebilecek yolların hepsini tutmuş. Ey sen, cesaretin doruğu, zarafetin zirvesi, sana tapan bu dertli yüreğin tek ilacı. Madem o kötü büyücü peşimi bırakmıyor, gözlerime perde indirip senin eşsiz güzelliğini sırf benim gözlerimde yoksul bir köylü kızına dönüştürüyor. Eğer benden nefret etmen için beni de senin gözünde bir canavara dönüştürmediyse, yalvarırım yumuşak sevgi dolu gözlerle bak bana. Çarpıtılmış güzelliğin karşısında boyun eğişim ve diz çöküşümden ruhumun sana ne kadar büyük bir tevazuyla taptığını anla." "Sen onu dedeme anlat," diye cevap verdi köylü kızı. "Ben böyle abuk subuk konuşmalara gelemem. Çekilin, bırakın geçelim, hadi bakalım." Sancho çekildi ve kıza yol verdi. Bu karışık işten başarıyla sıyrıldığına çok memnundu. Dulcinea rolündeki köylü kızı yol verildiği anda Safi atını sivri uçlu sopasıyla dürttü ve süratle öndeki düzlükte ilerledi. Eşek sopanın sivri ucundan her zamankinden fazla rahatsız olunca çifte atmaya başladı ve sonunda Senyora Dulcinea'yı yere devirdi. Bunu gören Don Quixote kaldırmak için koştu. Sancho da eşeğin karnına kaymış olan semeri düzeltip bağladı. Semer bağlandıktan sonra Don Quixote büyülenmiş sevgilisini kucaklayıp eşeğe oturtmak isteyince hanım yerden kalkarak onu bu zahmetten kurtardı. Biraz gerileyip koşarak geldi. İki elini eşeğin terkisine dayadı ve şahin hafifliğiyle zıplayıp semere oturdu. İki bacağını erkekler gibi iki yana sarkıttı. Bunun üzerine Sancho dedi ki: "Tanrı hakkı için saygıdeğer hanımefendi doğan gibi çevikmiş. İstese en usta Kordobalı veya Meksikalı biniciye bile ata binmeyi öğretebilir. Bir sıçrayışta eğerin arka kaşını aştı. Mahmuzu olmadığı halde safkanı küheylan gibi koşturuyor. Nedimeler de ondan aşağı kalmıyor. Hepsi rüzgar gibi gidiyor." Gerçekten de öyleydi. Dulcinea'yı eşeğin üstünde görünce öbürleri de hemen ardından eşeklerini dürtmüşler ve son hız ilerlemeye koyulmuşlardı. Yarım fersah boyunca da başlarını çevirip arkalarına bakmadılar. Don Quixote bakışlarıyla onları izledi ve artık görünmez olduklarında Sancho'ya dönüp dedi ki: "Sancho, görüyor musun büyücülerin bana garezini? Bak kötülükleri ve bana besledikleri husumet nerelere uzanıyor. Sevgilimi kendi şekliyle görmenin bana vereceği mutluluğu bile elimden aldılar. Zaten ben bahtsızlığa örnek olarak doğmuşum. Talihsizliğin oklarına hedef, nişan tahtası olmak için yaratılmışım. Dikkat edersen Sancho, o hainler Dulcinea'mı değiştirmekle yetinmemişler, o köylü kızı kadar aşağılık, çirkin bir şekle sokmuşlar. Bu arada tamamen soylu hanımlara mahsus bir şeyden de mahrum etmişler onu. Sürekli amberler çiçekler arasında dolaştıkları için yaydıkları güzel kokudan. Şunu bilmeni isterim ki Sancho, Dulcinea'yı bana eşek gibi görünen, senin dediğine bakılırsa safkan atına bindirmek üzere yaklaştığımda, öyle bir çiğ sarımsak kokusu geldi ki burnuma, başım döndü, gönlüm bulandı. Soysuzlar sürüsü diye bağırdı bunun üzerine Sancho. Uğursuz fesat büyücüler. Hepiniz sardalya gibi ciğerlerinizden ipe dizilesiniz. Çok biliyor, çok beceriyor, daha da çok yapıyorsunuz. Aşağılık herifler. Hanımefendimin inci gözlerini meşe palamuduna, saf altından saçlarını öküz kuyruğuna çevirmeniz, bütün güzel hatlarını çirkinleştirmeniz yetmedi, kokusunu da değiştirdiniz. Hiç değilse kokusundan, o çirkin görünüşün altında gizlenen şeyi anlardık. Aslında doğruyu söylemek gerekirse ben çirkinliğini görmedim. Sadece güzelliğini gördüm. Dudağının sağ köşesinde bıyığa benzer altın teli gibi bir karış uzunluğunda 7-8 sarı tüyün çıktığı bir bende güzelliğine güzellik katıyordu. Yüzdeki benler vücuttaki benlere tekabül ettiğine göre dedi Don Quixote. Dulcinea'nın yüzündeki ben ne taraftaysa aynı tarafta baldırında da bir ben olması lazım. Yalnız belirttiğin uzunluk ben kılığı için fazla uzun. Zat-ı âlinizi temin ederim ki çok yakışmıştı dedi Sancho. Hiç şüphem yok dedi Don Quixote. Çünkü tabiat Dulcinea'ya mükemmel, kusursuz olmayan bir şey vermemiş. O yüzden dediğin benlerden 100 tane olsa onda, ben değil parlak yıldızlar, aylar gibi görünürdü onun yüzünde. Peki Sancho, o bana semer gibi görünen senin düzelttiğin şey eğer miydi, tahtıravan mı? Magrib eğriydi dedi Sancho. Bir krallığın yarısı değerinde de bir sarı örtüsü vardı. Düşün ki ben bunların hiçbirini göremedim Sancho dedi Don Quixote. Tekrar söylüyorum, daha 1000 kere de tekrarlarım, ben dünyanın en bahtsız insanıyım. Kurnaz Sancho büyük bir incelikle kandırdığı efendisinin zırvalarını duydukça gülmemek için kendini zor tutuyordu. Nihayet aralarında daha birçok konuşma geçtikten sonra tekrar hayvanlarına bindiler ve Zaragoza yolunu tuttular. O meşhur şehirde her yıl düzenlenen büyük turnuvaya yetişmekti niyetleri. Ama oraya varmadan başlarına gelen olaylar o kadar çok, önemli ve değişik ki ileride görüleceği gibi yazılıp okunmaya değer. 11. Bölüm. Yiğit Don Quixote'nin başına gelen tuhaf ölüm meclisi arabası serüvenine dair. Don Quixote yolda fazlasıyla düşünceli bir halde ilerliyor. Büyücülerin sevgilisi Dulcinea'yı çirkin köylü kızına dönüştürmekle ne çirkin bir oyun oynadıklarını düşünüyordu. Onu eski haline getirebilmek için ne gibi bir çareye başvuracağını da bilemiyordu. Bu düşüncelerle öyle kendinden geçti ki farkına varmadan Rosinante'nin dizginlerini gevşetti. O da kendisine bağışlanan hürriyeti hissederek her adımda durup bereketli yemyeşil çimenlikte otluyordu. Sancho Panza efendisini daldığı düşüncelerden uyandırdı. Dedi ki, "Efendim, üzüntü hayvanlar için değil insanlar için yaratılmıştır. Ama insanlar da fazla üzülürse hayvana dönerler. Toparlanın kendinize gelin efendim. Rosinante'nin dizginlerini kavrayın, canlanın, uyanın. Gezgin şövalyelere yakışan serin kanlılığı gösterin. Nedir bu canım? Böyle zayıflık olur mu? Hiç yakışıyor mu? Dünyanın bütün Dulcinea'larını şeytan götürsün. tek bir gezgin şövalyenin sağlığı, dünyanın bütün büyülerinden, değişimlerinden daha değerlidir. Sus Sancho, dedi Don Quixote, çok da baygın olmayan bir sesle. Sus, o büyülenmiş hanımefendiye küfür etme. Onun başına gelen felaketlerin, bahtsızlıkların tek sorumlusu benim. Onun talihsizliği, kötülerin beni kıskanmasından kaynaklanıyor. Ben de diyorum ki, dedi Sancho, onu bir görüp bir daha gören yürek kan ağlamaz mı? Sen bunu rahatlıkla söyleyebilirsin, dedi Don Quixote. Çünkü onu güzelliğinin doruğunda gördün. Büyü senin görüşünü bulandırmadı, güzelliğini senden gizlemedi. Büyünün zehiri sadece beni ve benim gözlerimi hedef alıyor. Ama her şeye rağmen bir şeyi fark ettim Sancho. Onun güzelliğini bana iyi tasvir edemedin. Yanlış hatırlamıyorsam gözleri inci gibi demiştin. Halbuki inciye benzeyen göz bir hanımdan çok dülger balığına yakışır. Bana sorarsan Dulcinea'nın gözleri yeşil zümrütten badem gözler, kaşları iki gök kuşağı. O incileri sen gözlerinden al, dişlerine koy. Sen herhalde yanıldın, dişlerini göz sandın Sancho. Olabilir, dedi Sancho. Hanımefendinin çirkinliği zat-ı âlinizi nasıl sersemlettiyse beni de güzelliği sersemletti. Neyse, biz Tanrı'ya bırakalım her şeyi. O bu gözyaşı vadisinde, bu fesat dünyada, içine kötülük, hile, rezillik karışmamış, neredeyse hiçbir şey olmayan dünyamızda olacak olan her şeyi bilir. Ben her şeyden çok şuna üzülüyorum efendim. Zat-ı âliniz bir devi veya bir şövalyeyi yendiğinizde, gidip Senyora Dulcinea'nın güzel huzuruna çıkmasını emrettiğinizde ne yapacağız diye düşünüyorum. O zavallı dev veya zavallı, sefil, yenik şövalye kendisini nerede bulacak? Onları El Toboso'da aptala dönmüş, Senyora Dulcinea'yı ararken görür gibi oluyorum. Onunla sokağın ortasında karşılaşsalar da, babamı ne kadar tanırlarsa onu da o kadar tanırlar. Belki de, dedi Don Quixote, büyü huzuruna çıkan yenik dev ve şövalyelerin Dulcinea'yı tanımalarını engelleyecek kadar kuvvetli değildir. İlk yeneceğim bir iki tanesini gönderir, onu görüp görmediklerini tecrübe ederiz. Bu konuda başlarına gelenler hakkında bana malumat vermek üzere dönmelerini emrederim. Doğrusunu isterseniz efendim, dedi Sancho, dedikleriniz iyi fikir gibi geldi bana. Bu şekilde merak ettiğimiz şeyi öğrenebiliriz. Eğer sadece zat-ı âlinize değişik görünüyorsa, felaket onun değil sizin başınıza gelmiş demektir. Ama Senyora Dulcinea afiyette ve mutlu olsun da, biz bir şekilde idare eder, serüven arayarak onun talihini zamana bırakırız. Zaman bu hastalığın da, daha ağır hastalıkların da en iyi ilacıdır. Don Quixote, Sancho Panza'ya cevap vermek istiyordu ama yolun kenarından önlerine çıkan, akla gelebilecek en garip kılıklarda çeşitli insanlarla dolu bir araba ona engel oldu. Katırları süren ve arabacı görevini yapan çirkin bir şeytandı. Arabanın hasırı, tentesi yoktu, her tarafı açıktı. Don Quixote'nin gözüne görünen ilk şahsiyet, ölümün ta kendisiydi. Yüzü insan yüzüydü. Onun yanı başında iri boyalı kanatları olan bir melek vardı. Bir kenarda başında altından gibi görünen tacıyla bir imparator duruyordu. Ölümün ayaklarının dibinde Cupido adı verilen tanrı vardı. Gözlerinde bağı yoktu ama yayı, sadağı ve okları tamamdı. Bir de tepeden tırnağa zırhlı şövalye vardı. Yalnız miğferi, siperliği yoktu, rengarenk tüylerle kaplı bir şapka vardı başında. Bunların dışında çeşitli kılık ve yüzlere sahip daha başka kimseler de vardı. Bütün bunlar aniden karşılarına çıkınca Don Quixote'yi biraz telaşlandırdı. Sancho'nun da yüreğine korku saldı. Ama Don Quixote hemen ardından karşısına yeni ve tehlikeli bir serüven çıktığını düşünerek sevindi. Kafasında bu düşünce, yüreğinde her tehlikeye göğüs gerebilecek cesaretle arabanın önüne çıktı ve yüksek tehditkar bir sesle dedi ki, ''Arabacı, sürücü, şeytan veya her kimsen, derhal kim olduğunu, nereye gittiğini ve arabadan çok Karo'nun sandalına benzeyen arabandaki insanların kim olduğunu söyle. Bunun üzerine şeytan arabayı durdurup sükunetle cevap verdi. Beyefendi, biz Fesat Angulo'nun kumpanyasının oyuncularıyız. Bu sabah şu tepenin ardındaki bir köyde Ölüm Meclisi adlı piyesimizi oynadık. Bugün Corpus Christi örtüsü. Akşam da ileride görünen köyde temsil vereceğiz. Yakın olduğundan soyunup tekrar giyinmek zahmetinden kurtulmak için temsildeki kıyafetlerimizle gidiyoruz. Şu delikanlı ölüm rolünde, öteki de melek. Şu kadın kumpanya müdürünün karısı kraliçe rolünde. Şu adam asker, bu imparator, ben de şeytanım. Piyesin baş kahramanlarından biriyim. Ben bu kumpanyada başrol oyuncusuyum. Zat-ı Ali'nizin bizden öğrenmek istediği bir şey varsa sorun. Ben her soruya cevap verebilirim. Şeytan olduğum için her şeyi bilirim. Gezgin şövalye yemini ederim dedi Don Quixote. Bu arabayı görür görmez karşıma büyük bir serüven çıktığını düşünmüştüm. Ama şimdi diyorum ki insan asla görünüşe aldanmamalı. Ey iyi yürekli insanlar, Tanrı yolunuzu açık etsin. Gidin bayramınızı kutlayın. Size bir yardımım dokunabilirse emredin. Ne olursa olsun seve seve yaparım. Çocukluğumdan beri tiyatroya özel bir düşkünlüğüm vardır. Gençliğimde gözüm hep tiyatroda kalmıştır. Böyle konuşurlarken kaderin cilvesiyle kumpanya oyuncularından biri soytarı kıyafetiyle, üzerinde zillerle, elinde ucuna 3 tane şişirilmiş inek sidik torbası bağlanmış bir sopayla geldi. Don Quixote'nin yanına gelince soytarı sopayı sallamaya, sidik torbalarını yere vurmaya, zilleri öterek havada zıplamaya koyuldu. Bu uğursuz görüntü Rosinante'yi o kadar telaşlandırdı ki Don Quixote'nin kendisini tutmasına imkan vermeden gemi azıya aldı ve kırda kemiklerinden beklenmeyecek bir hızla koşmaya başladı. Efendisinin yere devrilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gören Sancho, eşeğinden aşağı atladı ve alelacele yardıma koştu. Ama yetiştiğinde efendisi yerde, onunla birlikte düşen Rosinante de yanı başındaydı. Rosinante'nin taşkınlıklarının ve cesaretinin olağan sonu. Sancho, Don Quixote'ye yardım etmek için eşeğinden indiği anda, köçek şeytan eşeğin üstüne atladı, sidik torbalarıyla hayvana vurdu. O da acıdan çok korkudan ve gürültüden uçarcasına temsilin verileceği köye doğru koşmaya başladı.